Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Riyaz-ı Salihinden Tevazu ve Müminlere Kol Kanat Germek bölümüne devam ediyoruz. 612. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devesi Atba yarışta birinciliği başkasına vermezdi. Güçlü, kuvvetli bir deveydi. Devamlı deve yarışlarında birinci olurdu. Efendimiz sık sık deve yarışları, at yarışları, ok atma yarışları yaptırırdı ki böylece Müslümanları cihada, savaşa hazırlardı. Yani savaşa hazırlık yapmak gerekir. Bunu hiçbir zaman bırakmamak gerekir. İşte bu yarışlarda Atba hep önde giderdi. Yarışı kimseye kaptırmazdı. Bir gün binek devesine binmiş bir bedevi geldi. Çölden bir bedevi çıktı geldi. O da yarışa katıldı ve yarışta Adba'yı geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Nasıl olur? Peygamber Efendimizin devesini nasıl geçer? Daha önce de hep geçtiği için Adba, demek ki insanların zihninde öyle şey oluşuyor. Demek ki Efendimizin devesi de her zaman yarışları kazanması gerekir. Peygamberliğin gereği de budur gibi bir anlayış belki oluştu. Bu hali fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakkun alallahi ella yertefi'a şey'un mine'd-dünya illa vada'ahu. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur. Dünyalık şeyler alçalır, yükselir. Allah Teala alçaltır, yükseltir. Tek düze hep devam etmez. İmtihan dünyası burası. Dolayısıyla bu devede diyor bir müddet hep geçti, öndeydi. Sonra zayıflar, yaşlanır, düşer. Diğer bedevinin devesi de şimdi geçer ama bir müddet sonra o da düşer. Dolayısıyla bu fani dünya zevalli dünyadır. Açıklamalar. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte bize ilahi sırlardan birini haber vermektedir. Yükselen bir şeyin her zaman öyle kalmayacağını, vadesi dolunca irtifa kaybetmeye başlayacağını ve nihayet bir gün düşeceğini bildirmektedir. İnişli yokuşlu bu dünyada her şeyin bir ömrü olduğu, devletlerin bile bir vadesi bulunduğu, günü gelince her şeyin yok olup gideceği anlaşılmaktadır. İbn Haldun diyor ki devletler de doğar, büyür, ölür. Bunlar 40'ar yıl sürer, işte 120 yıl civarında yaşar devletler diye bir şey söylemiş. Osmanlıların bu pek hoşuna gitmemiş. Demişler ki biz ölmeyeceğiz. Ebed müddet, devleti ebed müddet. Sonsuza kadar devam edecek bir devlet diye. Tabi biraz daha uzatmışlar ömrünü. Belki onlar da biliyorlardı. Yani bunun ebedi olmayacağını ama tefeül kabilinden, yani bir dua olsun kabilinden ne kadar uzatabilirsek ömrünü demek istiyorlardı belki. Ama sonunda o da yıkılmış, yok olmuş, gitmiş. Dolayısıyla dünya fani olduğu için böyle her şey gelip geçiyor. Kimse baki kalmıyor. Önemli olan herkes bulunduğu vakti değerlendirmesi, imtihanı kazanması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ilahi kanunu bildiği için dünya hayatında yükseliş ve düşüşlerin vazgeçilmez olduğunu ashabına öğretmiş. Adba'nın yarışı kaybetmesine üzülmemek gerektiğini onlara telkin etmiş. Kendisi de devesinin yarışı kaybetmesini bir gurur meselesi yapmamıştır. Yani İslam dini bile, Allah'ın dini bile zaman zaman güçleniyor, zaman zaman zayıflıyor, yükselip alçalarak böyle bir seyir takip ediyor. Hep güçlü olarak devam etmiyor. İnsanlar arasında hep geniş kütlelere ulaşmış vaziyette devam etmiyor. Dünya hayatı böyle. Resulullah Efendimiz'in diğer insanlar gibi deve yarıştırması bazılarına garip gelebilir. Bir peygamber böyle basit işlerle uğraşır mı diye düşünebilir. Fakat onun her zaman hayatın içinde, üzüntülü ve sevinçli günlerinde daima sahabelerin yanında olduğunu bilenler, deve yarıştırmasını da tabii bulurlar. Zira insanlara dünya ile ilgili bir şeyler öğretmek, onlarla birlikte hayatın içinde olmakla mümkündür. Yapılan bir hatayı düzeltmek, iyi bir davranışı takdir etmek, bir işi yapmanın sakıncalı olmadığını söylemek, İnsanlarla bir arada yaşamakla mümkündür. Yani insanlardan ayrı fil düşü kulede yaşarsan insanlara pek bir şey öğretemezsin. Onların içinde olacaksın. Onların günlerine, oyunlarına, eğlencelerine katılacaksın meşru olduğu müddetçe. Tabii burada söylediğimiz gibi bunun başka bir boyutu var. Efendimiz at yarışları yaptırır, deve yarışları yaptırırdı. Bunu özellikle düzenlerdi, tertip ederdi, yer belirlerdi. İşte antrenmanlı, böyle idmanlı atlar, özel beslenmiş atlar, mudammer. Kur'an-ı Kerim'de damir kelimesi geçer. Mudammer, zayıf hayvan ama kuvvetli. Nasıl oluyor? İşte hayvanı güzel besliyorlar ama üzerini örterek terlemesini sağlıyorlar. Beslendiği halde terliyor. Kilo almak yerine eti sıkılaşıyor, güçleniyor hayvan. Hem zayıf hem güçlü. Böyle özel hazırlanmış atlar ile 5 kilometre yarış yaptırıyor Efendimiz. Böyle özel hazırlanmayan normal atlarla da 1 kilometre yarış yaptırıyor. Sınırları belirliyor. Ondan sonra yarışmacılar katılıyor, yarışıyorlar. Böylece atları ve insanları devamlı cihada hazır hale getiriyor. Develeri, ok atma yarışları yapıyor. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz yanlarından da çok sevdiğini biliyoruz. Bu sevginin onun devesini bile yenik görmeye dayanamayacak kadar ileri olduğu bu hadis-i şerifte açıkça görülmektedir. Bu normaldir. Yani insanlar sevdikleri insanların her şeyiyle üstün olmasını isterler. Hadisten öğrendiklerimiz, bir insan mütevazı olmalı, başkalarından üstün olduğunu iddia etmemelidir. İki, Peygamber Efendimiz tevazu tavsiye eder, mütevazı olduğunu her davranışıyla gösterirdi. Devesini bir bedevinin devesiyle yarıştırması, devesinin yarışı kaybetmesini son derece tabii karşılaması onun bu vasfını ortaya koymaktadır. Allah Teala bana emretti diyor. Her biriniz mütevazı olun, kimse kimseye karşı kibirlenmesin diye Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın emrini de bildiriyor. 3. Dünyanın hiçbir şeyi mükemmel değildir. Mükemmele ulaşmanın mümkün olmadığı bir meydanda ne diye diğer insanlarla çekişmelidir. 4. Yarış yapmak, hayvanları yarıştırmak caizdir. Tabii ki bugünkü gibi boş yere veya kumar, bunu kumara alet etmek asla caiz değil. İşte at yarışları bugün tam bir kumara dönmüş vaziyette. Veya bugünkü lüzumsuz yere hayvanları böyle yormak. Çünkü böyle bir cihat hazırlığı yok hayvanlar açısından. Dolayısıyla bunu farklı şekillerde, farklı savunma sanayini geliştirme şeklinde, insanların spor yapması şeklinde veya kullanılacaksa atlar kullanılabilir diye o şekilde hazır yapılabilir. 5. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'i devesinin bile yenilmesine razı olmayacak kadar çok severdi. Tevazu bölümünü bitirmiş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi kibirlenmenin ve kendini beğenmenin haram olduğu konusu var. Kibir bu, yani önceki konunun zıttı bu sefer. Tevazu tavsiye eden konudan sonra kibrin haram olduğu ile ilgili kısma gelmiş oluyoruz. 617. hadis-i şerifteyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. La yanzurullahu yevmel kıyameti ila men cerra izarehu bataran. Böbürlenerek elbisesini yerde sürüyen kimsenin Allah Teala kıyamet günü yüzüne bakmaz. Elbise giymek ihtiyaç ama bunu kibir için giymek, elbiseyle kibirlenmek de son derece yanlış. Onun için Efendimiz böyle bildiriyor. Cenab-ı Hak kibirlenenleri sevmez, kıyamet günü yüzlerine bakmaz. Açıklamalar: Arap erkekleri öteden beri evlerinde olduğu gibi dışarıda da entari giyerler. Bu onların tabii ve milli kıyafetidir. Hadis-i şerifte elbise yerine izar kelimesi kullanılmıştır. İzar, Arapların belden aşağı giydikleri eteklik gibi bir elbise çeşididir. İhram sararken ihramın alt tarafına izar deniyor. Giyilen elbise ister entari ister izar olsun, bunların yerde sürünecek kadar uzun olması, yerdeki pisliklerle kirleneceği için Peygamber Efendimiz tarafından yasaklanmıştır. Yani iki durum var. Bir, gurur kibir için yerde sürmek. İki, kirleniyor. Zaten Müslüman da namaz kılıyor, elbisesinin temiz olması lazım. İbadetine mani. Kirlilik var. Hem manevi kirlilik var. Kibir, hem maddi kirlilik var. Elbisenin kirlenmesi. Bu elbiselerin özellikle gösteriş ve çalım satmak için uzun yaptırılması kesinlikle haram kılınmıştır. Kibir en tehlikeli duygulardan birisi çünkü. Abdullah bin Ömer'in bizzat Efendimiz'den öğrendiğine göre erkeklerin giydiği elbisenin eteği baldırların yarısına kadar uzayabilir. Bir hadis-i şerifte Efendimiz baldırın yarısı kadar ensaf diye geçiyor. Baldırların yarısına kadar uzayabilir. Daha aşağı sarkması doğru değildir. Ama diyor ille uzatacaksan topuklara kadar uzatabilirsin. Topukların altına artık geçmesin diye başka hadislerde ifade ediyor. Zayıf, naif bir vücuda sahip olan Hazreti Ebubekir elbisesinin bazen kemerinden kurtulup aşağı sarktığını söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bu işi böbürlenerek yapanlardan değilsin diyerek onu rahatlamasını sağlamıştır. Yani sen bu kategoriye girmiyorsun. Sen kibirlenerek bunu yapmıyorsun. Bu kendiliğinden düşüyor. Zaten Efendimiz de topuklara kadar da müsaade etmişti. Bu da gösteriyor ki aşırı derecede uzun elbiseler kibir ve gurura sebep olduğu için yasaklanmıştır. Yani bugün bizim giydiğimiz pantolonlar topukları aşıp aşağı yere değmediği müddetçe Efendimizin izin verdiği sınırlara girmiş olur. Ama tabii çok dar olması falan onlar ayrı konular. Onları da ayrı değerlendirmek lazım. İnsanın vücut hatlarını belli edecek kadar çok dar elbiseler de İslam'ın kabul edeceği bir kıyafet değil. Ümmü Seleme annemiz Resulullah Efendimiz'den kadınların etekleri hakkında ne buyurduğunu öğrenmek istemiş. Peygamber Efendimiz de onların eteklerini bir karış daha uzatacaklarını söylemiş. Ayaklarının görünmesine sakıncalı bulmamıştır. Yani kadınlar da baldırın yarısından bir karış daha uzatırsa zaten o da topuklarına kadar, ayağın üzerine kadar geliyor. İslam alimleri elbisenin baldıra kadar uzanmasını sünnete uygun bir giyiniş, topuklara kadar uzanmasını da caiz görmüşlerdir. Zaten hadis-i şerifte Efendimiz ona da müsaade ediyor. Elbisenin kibir sebebiyle topuklardan aşağı inmesi haram. Kibir düşüncesi olmadan inmesi ise Resulullah'ın yasağına ters düşeceği için mekruh sayılmıştır. Kibrin, gururun, kendini beğenmenin her türlüsü çirkindir. Bir kimse elbise eteklerinin uzunluğu sebebiyle övünüp böbürlenemez. Zira Allah Teala'nın lütfettiği nimetler bu nimetleri verene karşı daha mütevazı davranılmasını gerekli kılar. Hem bu nimetlerden faydalanıp hem de Allah'ın kullarına çalım satmak, doğrudan doğruya o nimeti verene saygısızlık etmek anlamına gelir. Kıyamet gününde Allah Teala'nın bir kimseye bakmaması, ona merhametli davranmaması demektir. Yani elbisesini kibir sebebiyle sürüyen kimseye kıyamet günü Allah bakmaz buyuruyordu hadis-i şerifte. Bundan maksat ona merhamet etmemesidir. Peygamberler başta olmak üzere bütün insanların Cenab-ı Hak'tan rahmet ve merhamet beklediği o dehşetli günde sırf kibir yüzünden ilahi rahmeti yitirmek felaketlerin en büyüğüdür. İşte bu sebeple ne giyim kuşamda ne de başka hususlarda kibir ve gurura kapılmamalı, Allah'ın verdiği nimetleri onun kullarını ezmek için kullanmamalıdır. Tabii ki bu kibir de nefsin en kuvvetli duygularından birisi. Yani onu da bastırmak kolay değil. Dolayısıyla bu böyle söylendiği kadar hani kibirlenmemeli diyoruz. Böyle söylendiği kadar kolay değil. Onun için de devamlı bir eğitim içerisinde olmak, kalbi eğitim içinde olmak, kalbi tevazuya alıştırmak, kibirden uzaklaştırmak, bununla son nefese kadar mücadele etmek gerekir. 618. hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Selâsetün lâ yükellimuhumullâhu yevmel kıyâme. Üç kimse vardır ki Allah Teala onlarla kıyamet günü konuşmaz. Ve lâ yüzekkihim, onları tezkiye etmez, temizlemez, arındırmaz. Ve lâ yanzuru ileyhim, onlara bakmaz. Ve lehum azâbün elîm, onlar için yakıcı, can yakıcı bir azap vardır. Şeyhun zânin, zina eden yaşlı ve melikün kezzab, yalan söyleyen melik, sultan ve ailün müstekbir, kibirli fakir. Bunların açıklamasını şöyle yapmış hocalarımız. Peygamber Efendimizin Allah Teala kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz. Üstelik onlar korkunç bir azaba uğrarlar İfadesiyle başlayan başka hadislerde vardır. Demek oluyor ki bu ağır cezayı hak eden başka günahkarlar da vardır. adaletinin yanında lütfunun, gazabının yanında rızasının görüleceği o günde sözü edilen bu kimseler onun lütfuna değil gazabına uğrayacaklardır. Allah korusun. Bunları öğrenip bunlardan uzaklaşmak lazım. Allah Teala'nın bu kimselerle konuşmaması, onlara gazap buyurması, onları sevindirecek bir şey söylememesi, onlardan memnun kaldığını göstermemesi veya gerçekten kendileriyle hiçbir şekilde konuşmaması gibi manalara gelmektedir. O gün tabii ki ilgisizlik de insanlar için en büyük cezadır. Bu kimseleri temize çıkarmaması, hayırlarını, ibadetlerini kabul etmemesi, günahlarını bağışlamaması, onlardan razı olduğunu göstermemesi demektir. Cenab-ı Hak günahlarımız temizlenmezse zaten cennete girmemiz de mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın onlara bakmaması ise kendilerine rahmet ve merhamet etmeyeceğini ifade etmektedir. Zikredilen günahkarların müşterek vasıfları, bu günahlardan halleri veya mevkileri itibariyle uzak durmaları gereğidir. Yani bunlar artık mazur saydıracak, bu günaha zorlayıcı bir durum yok. Bu üç günahkardan birincisi zina eden ihtiyardır. Yaşını başını almış bir kimse artık olgunlaşmalı. Doğruyu yanlışı görmeli, yaklaşmakta olduğu sonu fark etmelidir. Ömrü gaflet içinde geçmişse kendine çeki düzen vererek haramlardan uzak durmalıdır. Gençlik uçup gittiği, eski gücü yittiği, vücudu artık iflas ettiği için zinaya yaklaşmamalıdır. Şayet yaşlı bir kimse böyle yapmamış, gençlere bile yasaklanmış olan bir günaha devam etmişse Allah Teala ona iltifat buyurmayacaktır. Yani genci zorlayan sebepler yaşlıda yoktur. Genç belki karşı koyamaz, gücü yetmez nefsine karşı, şehvetine karşı düşebilir. Onun haliyle yaşlı olduğu halde çok zorlayıcı bir sebep, çok kuvvetli bir şehvet olmadığı halde bilerek gidip insanın günah işlemesi artık onun isyankar olduğunu, Allah'ın azametini çok dikkate almadığını gösteriyor ki bu çok kötü bir durum, Allah korusun. Tabi buradan şey çıkarmamak lazım, yani gençler mazurdur, onlar yapabilir değil. Gençler de yapmasın ama yaşlı hiç yapmasın. İkinci günahkar yalan söyleyen devlet reisidir. Bir devlet reisinin korkup çekineceği kimse yoktur. Birilerine kendini kabul ettirmek için yalan söylemeye mecbur değildir. Hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde yalan söyleyen devlet reisi yerine zalim devlet reisi ifadesi bulunmaktadır. Yani onun adil olması gerekir, dürüst olması gerekir. Bir de yalan söyleyen yani birisinden korkmuyor. Hani vatandaş devlet reisinden, sultandan korkarak, polisten korkarak belki kendi canını kurtarmak için yalan söylediyse mazur sayılabilir ama sultanın böyle bir durumu yok. Dolayısıyla onun artık yalan söylemesi inadından kaynaklanıyor veya Cenab-ı Hakk'ın azametini dikkate almadığından kaynaklanıyor ki bu da affedilir bir şey olmuyor. Üçüncü günahkar ise kibirli fakirdir. Bir fakirin kibirlenmeye hakkı yoktur. Zenginin de yoktur ama zengin hadi nefsine hakim olamadı. Allah lütfetmiş, vermiş mallar, imkanlar ister istemez kibirlendi diyelim ama fakir zaten kibirlenecek bir durumu yok. Zorlayarak, kendisini zorlayarak kibirlenirse bu da Allah'a karşı bilerek isyan oluyor tabii ki. Zira kibir, malın, mülkün, varlığın şımarttığı kimselerin yaşadığı bir hal, yasaklanmış bir duygudur. Fakir olan kimse haddini bilmeli, kibir yerine tevazu seçmelidir. Zengin de mütevazi olmalı ama fakir daha çok mütevazi olmalı. Zengin de kibirlenmemeli ama fakir hiç kibirlenmemeli. Yani burada maksat şudur, yani insanın zorlayan, aciz bırakan bir sebep olmadığı halde bile bile kendi iradesiyle günah işlemez. Bu affedilir bir şey değil. Bizi burada bilhassa ilgilendiren kibirli fakirin halidir. Bir fakir kibirlenmeye hakkı olmadığı halde kibirli davranıyorsa demek ki bu huy onun yaratılışında vardır. Bu kötü huy sebebiyle çalışıp çabalamıyor, her işi beğenmiyor, çoluğunu çocuğunu aç ve muhtaç bırakıyorsa günahı bir kat daha artıyor demektir. Dinimiz dilenmeyi yasaklamakla beraber muhtaç durumda olanların ihtiyaçlarını giderecek kadar dilenmelerine izin vermiştir. Aile babası olan bir fakir hem çalışıp çabalamıyor hem de çocuklarının zaruri ihtiyaçlarını gidermek için kimseden bir şey kabul etmiyor. Üstelik ihtiyacı yokmuş gibi bir davranıyorsa bu davranışı bir kat daha çirkinleşir, suçu biraz daha katmerleşir. Hadisten öğrendiklerimiz Allah Teala kıyamet günde bazı yasaklarını çiğneyen kimseler rahmet ve merhamet etmeyecek, onları pek acıklı bir cezaya çarptıracaktır. 2. Zina çirkin bir iştir, ihtiyarın zina etmesi daha çirkindir. 3. Yalan söyleme kötü bir fiildir, bir devlet reisinin yalancılık yapması daha kötüdür. 4. Kibir, kula yakışmayan fena bir duygudur, fakirin kibirlenmesi daha fenadır. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.